SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 10 Şubat 2022 Perşembe tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Bugün stüdyodan gerçekleştirdiğimiz canlı yayında birlikteyiz. Necat Başar ve ben İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü yayınımızda kısa bir Covid gelişmelerine yer vereceğiz. Ardından günün en önemli konusu parlamento gündemindeki inanç ayrımcılığı yasa tasarısı konusundaki gelişmeleri aktaracağız. Biz yayına başladıktan sonra da o konuda yeni gelişmeler oldu. Onları da size aktaracağız. Arkadaşımız Mert Balkanlı'nın hazırladığı podcast dizisinde bugün yayınlayacağımız bölüm Avustralya yemekleri konusunu kapsıyor. Dizinin diğer bölümlerini internet sayfamızda podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bugün elbette mesajlarınıza da yer vereceğiz. Necat şu anda mesajları tasniflemekle meşgul. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adaları topraklarına şükranlarımızı sunarız. Yayınımız Necat Başar'ın hazırladığı haber bülteniyle sürüyor.
Federal muhalefet, 5 iktidar vekilinin desteğiyle tartışmalı inanç ayrımcılığı yasa tasarısında değişiklik yapmayı başardı. Avustralya'nın en önemli istihbarat kurumu AGIO, yabancı casusların sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden Avustralyalıları hedef aldığını açıkladı. Türkiye'deki elektrik krizi üzerine ana muhalefet lideri, en son zamlar geri alınana kadar faturaların ödenmemesi çağrısında bulundu. Federal İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, dün gece boyunca Temsilciler Meclisi'nde görüşüldükten sonra onaylanan inanç ayrımcılığı yasa tasarısında yapılan değişikliklerden sonra cinsel duruş ve tercihleri ne olursa olsun tüm öğrencilere eşit davranılması gerektiğini söyledi. Muhalefet, koalisyondan bazı vekillerin desteğiyle çocukların cinsel kimlikleri üzerinden ayrımcılığa uğramasını engelleyen değişiklikler yapmaya başardı. Albanese şu anda Senato'ya gidecek olan tasarıda yeni değişiklikler yapmayı hedeflediklerini de söyledi.
It is unfortunate that there has been division over this process.
Bu konuda bir bölünme olmasına üzüldüğünü belirten Albanese, konunun herkesin fikir birliğinde ortak insani değerlerimiz üzerinden birleştiğimiz bir konu olması gerektiğini söyledi. Avustralya'nın her yaştan, etnisiteden, dinden insanlardan oluşan çok kültürlü bir toplum olduğunu ve her Avustralyalıya olduğu gibi saygı duymamız gerekiyor diye konuştu. Bu sabah 5 gibi Temsilciler Meclisi'nden 90'a karşı 6 oyla geçen tasarı şimdi Senato'da tartışılacak. İktidar koalisyonundan 5 vekil İşçi Partisi ve Bağımsızların desteklediği değişikliklerin onaylanması yönünde oy kullanmıştı. Değişiklikler eşcinsel ve trans öğrencilere ayrımcılık yapılmasını önlemeye yönelik. Koalisyonun tasarıyı istediği gibi geçirememesi büyük bir yenilgi olarak yorumlandı. Bu konudaki detaylı bölümü programın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Avustralya'nın en önemli istihbarat kurumu AGIO'nun başkanı Mike Burgess, yıllık tehdit algısı konuşmasında yabancı istihbarat kurumlarının sosyal medya ve arkadaşlık siteleri üzerinden resmi bilgilere erişimi olan kişileri takip edip kendilerine çekmeye çalıştığını söyledi.
On any of the popular social media or internet platforms,
Popüler olan her sosyal medya ve internet platformundan iş teklifi gibi son derece masum görünen nedenlerle kişiye yaklaşıp sonra ikili mesajlaşmaya gidildiğini, sonra da yüz yüze veya şifreli iletişim platformlarından kişiyi kendi taraflarına çekmeye çalıştıklarını söyledi. Burgess ayrıca kurumun 15 yıl kadar önce olası pandeminin ulusal güvenliği nasıl etkileyeceğine baktığını ve hükümet karşıtı hareketlere desteğin artabileceği sonucuna ulaştığını söyledi. Avustralya'nın ilaç onay kurumu Therapeutic Goods Administration, AstraZeneca'nın takviye aşısına yetişkinler için uygulama onayı verdi. Genel olarak ilk iki aşı ne olursa olsun Pfizer ve Moderna'nın takviye aşıları tercih edilse de bazı Avustralyalıların AstraZeneca'nın aşısını da olabileceği belirtiliyor. Son 24 saatte New South Wales'da 24, Victoria'da 16 ve Tazmanya'da bir kişi COVID-19'a bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Bu arada Kanada'daki COVID-19 protestoları da ciddi bir kriz haline dönüştü. Kanada'nın Ontario kentiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kenti arasında yolu kapatan protestocular iki ülke arasındaki ticareti etkilemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Kanada ticaretinin dörtte birinin iki şehir arasındaki Windsor Köprüsü'nden geçtiği bildiriliyor. Aşı zorunluluğu ve diğer COVID-19 sınırlamalarından şikayet eden kamyon şoförleri bir haftadır köprüyü kapatmış durumda. Windsor Belediye Başkanı Drew Dilkins ilave kaynak talep ediyor.
Police actions must be calculated and appropriately balanced. And at this time our focus is on maintaining security.
Polis müdahalesinin olayın ciddiyetine uygun olması gerektiğini belirten Dilkins, olayın kontrolden çıkmasını önlemek gerektiğini de belirtti. Ancak herhangi bir yanlış anlama olmasın. Toplumumuz daha fazla bu durumu kabul etmeyecektir diye konuştu. Birleşmiş Milletler terörle mücadeleden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, İslam Devleti veya DAEŞ'in hala uluslararası toplum için büyük bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada Voronkov, DAEŞ'in Irak ve Suriye'de hala 6 ila 10 bin arası üyesi olduğunu ve iki ülke ve bölge için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.
Now is the time to address the grievances that Daesh and other terrorists.
Daesh lideri El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası yakalanan inmenin devam ettirilmesinin önemine dikkat çeken Voronkov, şimdi Daesh ve diğer terörist gruplara desteği sağlayan nedenlere eğilme zamanı diye konuştu. İnsana saygı, güven ve toplumsal birlikteliğe odaklanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Voronkov, sürece Suriye ve Irak'taki mülteci kampları ve gözetim merkezlerinden başlamak gerekiyor diye konuştu. Geçen hafta Amerikan birliklerinin kendini kuşattığını anlayan El Kureyşi kendini patlatmıştı. Birleşmiş Milletler ayrıca uç grupların pandeminin neden olduğu ekonomik, sosyal ve siyasi krizleri de kullandığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Twitter'dan yayınladığı video mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yılbaşında yapılan elektrik zamlarını geri çekme çağrısında bulundu.
31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç. Bu geceyi şu iki çift söz ile kapatayım. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle bilinen.
Kılıçdaroğlu'nun mesajının yayınlanmasından sonra Twitter üzerinden birçok insan "sıra sende ve faturamı ödemiyorum" hashtaglerini kullanarak faturalarını paylaşıp ödemeyeceklerini ilan etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnaf, küçük işletmeler, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor dedi. Farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekiplerimiz çalışıyor, bitince açıklayacağız ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da da esnaf iş yerini kapatarak elektrik zammını protesto etti. Kentin en işlek merkezlerinden olan Ofis Gervan Caddesi üzerinde toplanan esnaf, elektrik zammına karşı mumlarla tepki gösterdi. Yürüyüş yapmalarına izin verilmeyen grup durumu protesto edip elektrik faturalarını yaktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda iki kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs'ta bir, İstanbul'da da üç kişi gözaltına alınmıştı. Böylece gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Geçen gün Falyalı'nın evinin yakınlarında düzenlenen suikaste Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş ölmüştü. Türkiye'de son 24 saatte 108 bin kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 266 kişi de hayatını kaybetti. COVID-19 kapanlardan birinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu açıklandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurumu RTÜK, ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı. RTÜK, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews internet sitelerine lisans almaları için 72 saat süre verdi. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, paylaşımında RTÜK'ün sitede video var, lisans almalı bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz. Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin diye yazdı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 9 Türk lirası 73 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turunda Denizli Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Bordo Mavililere turu getiren golleri Hüseyin Türkmen ve Jean Kouassi kaydetti. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Adelaide parçalı bulutlu 26, Melbourne parçalı bulutlu 23, Hobart parçalı bulutlu 23, Canberra yağmur bekleniyor 29, Sydney güneşli ancak akşam saatlerinde yağmur bekleniyor 32, Brisbane güneşli 32 ve Darwin yağmur bekleniyor 32 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Avustralya, Türkiye ve dünyada öne çıkan haberler böyle. Radyoda yayınladığımız haber bültenlerini podcast olarak internet sayfamızda da yayınlıyoruz. Haberi olmayan dinleyicilerimize eğer radyoda kaçırırlarsa haber bültenini internet sayfamızdan dinleyebileceklerini duyurmak istiyorum. Hatta biliyorsunuz salı günleri yayın yapmıyoruz ama salı günleri de dinlemeniz için podcast olarak normalden biraz daha kısa haber bülteni yayınlıyoruz. Yani internette salı günleri dahil haftanın her günü, hafta içi her gün saat 3 gibi haber bültenimizi dinleme olanağınız var. Arkadaşımız Mert Balkanlı'nın hazırladığı Avustralya Gerçekleri podcast serisinden de söz etmek istiyorum. Avustralya'ya ilişkin bilgilendirici bu seriye de internet sayfamızda erişebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Toplam 6 bölümden oluşacak serinin bugün radyoda yayınlayacağımız ikinci bölümünde Avustralya'nın lezzetleri konu alınıyor. Serinin ilk bölümünü de internet sayfamızda dinleme imkanınız var. sbs.com.au/turkish gitmeniz gereken adres. Birazdan kısa bir COVID-19 gelişmeleri bölümünde salgına ilişkin öne çıkanları dinleyeceksiniz. Ardından dün ve bu sabah erken saatlerde federal parlamentoda görüşülen ve epey tartışma yaratan inanç ayrımcılığı yasa tasarısı konusundaki gelişmeleri aktaracağız ki o konuda son bir gelişme daha var, o da hükümetin yasa tasarısını çektiği yönünde. Ve biraz önce sözünü ettiğim Avustralya'nın lezzetleri konusunda hazırladığımız bölümde bugünkü yayınımızın bir parçası olacak. Bugünkü yayınımızı stüdyodan canlı gerçekleştiriyoruz. Mesajlarınıza da yer vereceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 0-212-62-62-63. Bugünkü COVID gelişmelerinde New South Wales'li dinleyicilerimize bir hatırlatma, bir duyuruyla başlayalım. New South Wales'te eyalet hükümetine ait 40 klinikte bu hafta sonu randevu almadan destek aşısı olunabilecek. Sadece eyaletteki hakkı olan nüfusun sadece yarısının ancak destek aşısı olduğu koşullarda bu önemli bir gelişme, dinleyicilerimizden bu fırsatı değerlendirmelerini önerebiliriz. 40 klinik New South Wales çapında hafta sonunda destek aşısı olunabilir randevu almadan. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet bu sabah eyalette uygulanan kısıtlamaların büyük çoğunluğunun 27 Şubat'ta kaldırılacağını söyledi. New South Wales'te şu anda kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu, belli yerlere girerken QR koduyla kayıt yapma zorunluluğu var. Restoran, kafe gibi ağırlama mekanlarında da her 2 metrekareye bir kişi düşecek şekilde yoğunluk sınırlaması uygulanıyor. Sahnede şarkı söylemek, dans etmek yasak ve insanlar evden çalışmaya teşvik ediliyor. Bugünkü basın toplantısında New South Wales Sağlık Bakanı Brad Hazard da halka sosyal medyadaki yalanlara inanmaması ve destek aşısını bir an önce yaptırması çağrısı yaptı. Söylentiyi değil bilimi dinleyin diye seslendi bakan. New South Wales'te biraz önce de dediğim gibi hakkı olanların ancak yarısı destek aşısı yaptırmış durumda. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk hastaneye kaldırılan COVID hasta sayısında zirvenin geride kaldığına inandıklarını söyledi. Bu eyalette 3000 ile 5000 arası kişinin hastaneye yatacağı, bunlardan 500'ünün yoğun bakıma alınacağı tahmin ediliyordu. Ama hastaneye kaldırılan hasta rakamı 1000 kişiyi bile bulmadı. Rakam 925. 500 kişi beklenen yoğun bakımdakilerin sayısı da 71'de kaldı. Queensland hükümeti artık rakamlarda düşme bekliyor. Yani hastaneye yatan hasta sayısı ve yoğun bakımdaki hasta sayısında düşme bekliyor. Epidemi uzmanları ilan edilen günlük her bir vakanın arkasında tespit edilmemiş 10 vaka olduğuna inanıyor. Yani eyaletlerdeki günlük vaka sayılarının aslında ilan edilenin 10 katı olduğuna işaret ediliyor. Bugünkü basın toplantısında Queensland Sağlık Müsteşarı John Garrett da bu tespiti doğrular açıklamalar yaptı. Garrett, ilan edilen günlük vaka sayısının bulaşı gerçek rakamlarını yansıtmadığını, Şubat ayı sonu itibarıyla Queensland nüfusunun yarısının COVID pozitif veya COVID atlatmış kişilerden oluşacağını söyledi. Queensland hükümeti Gold Coast'ta bir çalışma yapmış ve çalışmanın sonucuna göre COVID pozitif olanların %10 veya 20'si COVID olduğunu biliyor. COVID olduğunun farkında. Gerisi farkında değil bu çalışmaya göre. Son olarak bugünkü rakamları tekrar hatırlatmak istiyorum. New South Wales'te ölü sayısı 24, 10.130 yeni vaka tespit edildi. Victoria'da ölü sayısı 16, 9.391 yeni vaka var. Tazmanya'da 1 ölü ve 637 yeni vaka. Queensland'da 8 ölü ve 5.854 yeni vaka. Queensland'da ölenlerin 3'ü aşısız, biri tek doz, ikisi 2 doz ve biri de destek dozu aşısı olmuş kişilerden oluşuyor. Başkent bölgesinde de bugün 500 yeni vaka tespit edildi. Birazdan günün konusu olan parlamentodaki yeni yasa konusundaki bölümü dinleyeceksiniz. Ama önce Necat, senden mesajlardan bir seçme yapmanı rica ediyorum.
Evet İsmail, dünkü programda okuyamadığımız mesajlarla başlamak istiyorum. Melbourne'dan Atatürkçürümüzü dinleyicimiz. Buzdolabını, çamaşır makinesini, üniversiteleri, ambulansları Erdoğan'ın getirdiğini iddia etmesinin ardından şimdi de elektriği onlar getirdiğini söyledi. Çünkü onlardan önce gaz lambası ve mum varmış. Yakında Kur'an'ı ben icat ettim derse sakın şaşırmayın diyor Melbourne'dan Atatürkçü Rumuzu dinleyicimiz. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz de bir zamanlar Go Home Yankee diyen solcular yobaz dedikleri dindarlarla faşist dedikleri iplilerle beraber Erdoğan'ı indirmek için hepsi beraber oldu. Rahmetli Erbakan yıllar önce demişti, bunların sağcıyım solcuyum dediklerine bakmayın, bunlar hepsi aynı kafa diyor. Mustafa Bey, Sidney'den Sedat Peker'in söylediği her şey doğru çıktı. AKP hükümetinin mafyayla bağlantılarını açıkça anlatmıştı. Tekrar konuşmaya başlarsa her şey ortaya çıkacak demiş Mustafa Bey. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizde İstanbul'da aralıksız yağan yağmur büyük hasar verip yolların kapanmasına sebep olmuş. Şimdi merak konusu belediye başkanı İmamoğlu'nun hangi lüks restoranda, hangi konsolosla yemek yiyor olması, sonrası da hangi tatil merkezine su kayağı yapmak için tatile çıkması. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Teşekkürler. Necat Başar yeni mesajlarla birazdan tekrar mikrofona gelecek. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Şimdi konu değiştiriyoruz ve gündemin en önemli maddesi inanç ayrımcılığı yasası konusunda hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz. Ama bu konuda son gelişmeyi de aktarmak istiyorum. Bu gelişme hükümetin yasayı geri çektiği yönünde ki bölümü hazırlarken henüz ortaya çıkan bir durum değildi. Biraz önce televizyonda konuşan yasanın en büyük destekçisi Hristiyan Lobi grubu da tasarının kendi destekleri tasarı yasa olmaktan çıktığını söyledi ve hükümet de bu tasarıyı geri çekti. Ama bu gelişme olmadan önceki durum şöyleydi. Size kısaca bu konuyu özetledik. Federal hükümetin tartışmalı inanç ayrımcılığı yasası bu sabah erken saatlerde Temsilciler Meclisi'nden geçti. Yasa Senato'da da görüşülecek. İşçi Partisi'nin yasada yapmak istediği değişiklikleri 5 hükümet milletvekili destekledi. Söz konusu 5 liberal dini okulların LGBTİ öğrencilerine karşı ayrımcı davranma hakkının kaldırılması yönünde oy kullandı. İnanç ayrımcılığı yasası yıllardır tartışılan bir yasa. Yasa, dini inançlarını uygulayan insanların özgürlüğünü güvence altına almayı öngörüyor. Ancak konu bu kadar basit değil. Yasayla, dini okulların bu yasaya dayanarak farklı cinsel eğilimde olan öğrencilere karşı ayrımcılık yapıp bu okullara gitmesini önleyebileceği, belli engelleri olan başka dini azınlıklardan gelen öğrencileri kabul etmeyebileceği endişesi dile getiriliyor. Bu endişeyi dile getirenlerden biri Tazmanya milletvekili Bridget Archer oldu.
Nobody should be discriminated against because of their religion, but this bill goes further and beyond protecting somebody's faith. I'm not prepared to stand by and see our state laws eroded to privilege one group over another.
Kimse dini inancından dolayı ayrımcılığa uğramamalı ama bu yasa kişinin inancını korumaktan çok daha öteye gidiyor. Yasa güvencesinde bir grubun bir başka gruba karşı ayrıcalıklı hale gelmesine göz yumamam, diyordu Archer. Stephen Jones da endişesini dile getirenler arasındaydı. Aslında bütün gözler bu milletvekilindeydi. Jones'un ne diyeceği önemliydi çünkü Jones'un oğlu LGBTİ toplumu üyesiydi. Yeğeni de cinsel kimliği nedeniyle içine düştüğü bunalımdan kurtulamamış ve canına kıymış bir kişiydi. Konu, İşçi Partili Stephen Jones'un oldukça hassas olduğu bir konuydu.
This is about my kids, but it's not. It's about all of our kids. It's about the families of those kids. Every child who's had the courage to swim against the tide just to be who they are.
Jones, Avustralya parlamentosuna bu fırsattan yararlanıp parlamentonun eşcinsel ve cinsiyet değiştirmiş gençlere sevgi mesajı göndermesini istedi.
Are they as loved and cherished and respected as every other kid? Surely we aren't saying to them, it's okay if you're gay, just so long as we don't see it. Surely we can do better than that.
Muhalefetin yasayı reddetmesi bekleniyordu. Uzun parti grup toplantısı sonrasında İşçi Partisi Hukuk İşleri Sözcüsü Mark Dreyfus, bazı şartlarla İşçi Partisi'nin yasayı destekleyeceğini açıkladı. İşçi Partisi Milletvekili Peter Collett de ABC'ye yaptığı açıklamada partisinin konunun öneminin farkında olduğunu, yapılacak değişikliklerle konunun çözülebileceğini söyledi.
We're dealing with people's lives here and I think you know we can talk the politics and all the inside beltway stuff but we're actually dealing with people's lives. You heard Stephen's speech, the effect on families with their kids. This is too important to play politics with. We want to do the right thing.
İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ise Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada yasada değişiklikler yapılması gerektiğini, aksi halde toplumda bölünmeye neden olacağını kaydetti.
This bill as it stands right now, if it is not amended by either the House or the Senate, will only succeed in driving us apart.
İşçi Partisi'nin yasayı koşullu destekleme kararı sosyal medyada tepki topladı. Pek çok parti taraftarı İşçi Partisi'nin yasaya hayır demesi gerektiğine inanıyor. Bu gruba göre dinciler bu parti için doğarken cinsiyetini seçme hakkı bulunmayan kişilerden daha önemli. Equality Avustralya'dan Anne Brown'sa aynı fikirde değil.
The Labour Party today has shown that it's listening to the concerns raised by the community.
Anne Brown, İşçi Partisi'nin dile getirilen endişeleri dinleyerek gerekli düzenlemeleri sağlamak amacıyla harekete geçtiğini, öğrencileri koruma konusunda adım attığını kaydetti. Koalisyonsa yasa konusunda bölünmüş durumda. Bazı koalisyon milletvekilleri yasayı destekliyor ancak Dave Sharma gibi bazıları ise henüz karar vermiş değil. Sharma, Sky News'a yaptığı açıklamada yasa konusunda endişeleri olduğunu söyledi.
This is an issue that's been spoken about now for three or four years. When I first ran for the seat of Wentworth, this issue came up and we promised then to address it. So I'm conscious that this is a commitment I have not yet fulfilled.
Finansman Bakanı Simon Birmingham, koalisyon içinde yasa tasarısı konusundaki gerginliği olağan bir durum olarak yorumladı. Birmingham'a göre, Liberal Parti içindeki ılımlılar ve muhafazakarlar arasındaki anlaşmazlık, derin bir çelişkinin göstergesi değil.
There are still challenging issues which are why these discussions are taking place, but that's precisely what the parliament is for. I mean,
inanç ayrımcılığı yasası, Scott Morrison hükümetinin seçim vaatleri arasında yer alan en önemli vaatlerden biri. İnanç özgürlüğünün tanımı, buna karşılık ihtiyaçlar ve değerler tartışması, çetin bir tartışmanın konusu olacak. Biraz önce de belirttiğim gibi bu konuda hükümet yeni bir adım attı. Yayına yetiştiremediğimiz bir adım ve yasa tasarısını rafa kaldırdı. Bu da bu konudaki günün en son gelişmesi oldu.
Evet sayın dinleyiciler, Avustralya doğu kıyılarında saatler 14.33, mesajlarla devam ediyoruz. BS Rumuzlu dinleyicimiz, Erdoğan binlerce insanın kalbini kırmış, hapse gereksiz atmış, hırsızlara, çetelerine göz yummuş, dini milliyetçiliği çıkarı gereği kullanmış, Kaçaksaray'da menfaatçilerin sayesinde ayakta kalan sahte diplomalı bir insandır. Sen kötü olursan tabii ki dumanın çıkar demiş bu dinleyicimiz. Melbourne'den İbrahim Bey iyi yayınlar diliyor. 10 yaşındaki bir çocuğa muhalefet liderine eline mikrofonu vererek hakaret ettirmek yasal olacak. Ama 14 yaşındaki bir başka çocuk bir arkadaşın ihbarıyla mahkeme salonlarında işkence ve kötü muamele görecek, adalet bunun neresinde diye soruyor. Necde Çimenli Bey dini ayrımcılık yasası hakkında tahmin ediyorum mesajı. Çok kültürlü bu ülkede, Avustralyalı olsun veya olmasın, bu ülkede yaşayan herkese eşit adil davranılmalı diyor. Ali Değerumuzu dinleyicimiz, Kılıçdaroğlu çok derin ve tehlikeli sularda yüzüp sivil itaatsizlik ve devamında iç savaşı oynuyor. Benden uyarması, daha sonra Irak, Suriye, Libya gibi olmayalım demiş. Elif Hanım da 2002'de çeyrek altın 32 liraymış, şimdi patlıcanın kilosu 32 lira diyor ve nereden nereye diye sormuş. Sayat Varcan Beyler'de Kemal Bey demiş ki bundan sonra elektrik faturalarını ödemeyeceğim, siz de ödemeyin. Zaten ödemiyorsunuz ki, gündüzleri CHP Genel Merkezi'nde, geceleri ise her gün eline aldığın kağıtları geceliği 100 bin liralık otellerde sallayıp durur. Orada geceleyerek biriktirdiğin paralarla Başkan Erdoğan'a tazminatlarını ödersin demiş bu dinleyicimiz. İki tane dinleyicimiz benzer mesajlar. Melbourne Atatürkçü Rumuzu dinleyicimiz ve Fatoşi'ye İmamoğlu'nun restoranda randevusu olduğunu, elçiyle balık yediğini kocaman puntolarla yazan yandaş medya Isparta'da hala elektrik kesintilerinin devam ettiğini yazamadığı gibi üstüne bir de ne var yani Amerika'da da kesildi diyerek AKP'ye aklamaya çalıştı demiş Fatoş Y. Hanım. Evet İsmail, şimdi sana dönüyoruz.
Teşekkürler Nejat. Zamanımız olursa yeniden tekrar dönebiliriz mesajlara. Gerçek Avustralya podcast serisinde bugün sizle Avustralya'yı Avustralya yapan yemekleri paylaşacağız. Bu podcast serisinin diğer bölümlerinde ülkenin müzik ve sanat dünyasını ve pop kültürünü de inceledik. Bugünkü leziz bölümü arkadaşımız Mert Balkanlı hazırladı.
Öncelikle bugünkü podcast bölümümüzün üretildiği toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu program, Eora ulusunun Gadigal halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Avustralya denince aklınıza ilk ne geliyor? Belki sıcak hava, kumsal veya belki de mangal, burada söylenen ismiyle barbekü. Bir düşünün, Avustralyalılar bir sürü nedenden dolayı barbekü yapıyorlar. Her ulusal bayram, seçim kampanyası, tatil ve aile toplantısı bir barbekü içeriyor. Ve mangalın üstünde olması çok muhtemel çeşitli yiyecekler var. Karides, sosis, hamburger ve her çeşit biftek ve bonfile ve hatta kanguru eti. Merhaba, ben Gerçek Avustralya'dan Mert Balkanlı. Bugünkü bölümümüzde Avustralya'nın yiyeceklerine bakacağız. Öncelikle belki hiç yiyebileceğinizi bile bilmediğiniz en ünlü Avustralyalı yemeklerle başlayalım. Kanguru ulusal bir semboldür ve korunur. Bu nedenle en yaygın et değildir. Bazı insanlar hala böyle sevimli, zıplayan bir keseli hayvanı yemeyi biraz garip buluyor. Peki kanguru yeme fikri nereden çıktı? Avustralya'nın ilk halkları, Avustralya'nın bozkırlarında nesiller boyu bush tucker için onu avladı ve yedi. Bush tucker, Aborjin ve Torres Boğazı adalı halklar tarafından tüketilen, kıtanın dört bir yanında avlanan ve toplanan yiyeceklere atıfta kullanılan bir terimdir. Avrupalılar geldiklerinde kanguru eti yemediler ve yasal olarak ilk 1980 yılında Güney Avustralya'da yiyecek olarak satışına izin verildi. 1993'te ise bunu diğer eyaletler izledi. Ülkede bir kanguru yetiştiriciliği olmasa da kanguru popülasyonları zamanla gerçekten arttı ve bu büyümeye karşılık Avustralya hükümeti lisans sahiplerinin kanguru avlanmasına izin verdi. Bununla birlikte katı kuralları var ve ülkede 48 kanguru türünden sadece 5'i ticari olarak kullanılabiliyor. Konuğumuz bu sene de Avustralya'nın en iyi restoranlarından birisi olarak gösterilmiş Melbourne'deki Tulum Restoran'ın şef ve ortaklarından Kemal Barut kanguru eti hakkında şunları söylüyor.
Serti et kullanmasını biliyorsanız gayet tatlı bir şey. Genellikle biz kullandığımızda medium rare olarak kullanıyoruz değişik parçalarını ama gayet tatlı bir hayvan. Çoğu insan zaten pişirmesini tam bilmediği için çoğu mutfaklarda kullanılmıyor. Avustralya mutfaklarında bilene bulmamız gayet zor.
Kemal Barut'a Avustralya ve Türk mangalı arasındaki farkı sordum.
Genellikle Avustralya barbeküsünde kömür kullanmıyorlar çoğu zaman. Gazda olan bir olay. Çoğu Türkler mangalda tadı kömürden aldıkları için kömürü tavsiye ediyorlar. Bir de kullandıkları malzeme. Genellikle Avustralyalılar barbekü dediğinde ya bonfilet veya sosis veya tavuk kanadı diye parçalar kullanırlar. Türkler de genellikle biliyorsun ya şişe yöntem verirler veya köfte, Adana. Yani değişik malzeme, değişik terbiyeli etler, değişik pişirme teknikleri kullanıyorlar.
Elbette Avustralya'nın kendi içinde meşhur olan ve her zaman görebileceğiniz yiyecekler var. Örneğin sosisli sandviçler ve meat pies yani etli turtalar her yerde ve her zaman spor etkinliklerinde ve partilerde karşımıza çıkar. Bunlar Avustralya yemeği örneği olarak kabul edilir. Etli turta yani meat pies ilk kez M.Ö. 2. yüzyılda pişmiş etin bozulmasını önlemenin bir yolu olarak geliştirildi. Hamur, pişmiş eti çürümekten korumak için serinletici ve koruyucuydu. Kemal Barut'a hiç etli turta görmemiş birine tarif etmesi gerekse ne derdi diye soruyorum.
Fazla doldurulmuş gözleme. Yapılışı gayet basit, iç çok önemli. Bir de fırına girdiği için çok sulu veya çok kuru olamaz. Yani ortasında bir onun bir su ölçüsünü bulman lazım. Ona göre de sebzelerine veya terbiyesine ona göre veriyorsunuz.
Tamam, derin bir nefes alın. Şimdi yemek konusunda maceracı olanlar için bir bölüme geçiyoruz. Bozkırların uzak ve çöl bölgelerinde ünlü, Avustralya'ya özgü Wichita Grub adlı cadı kurdu diyebileceğimiz bir solucan veya larvadan bahsedeceğiz. Başlangıçta Güney Avustralya'nın Orta Çölü'ndeki Adnyamadnya halkı tarafından Witchery olarak adlandırıldı ve bu sağlıklı besinlerle dolu solucan yerli halkın binlerce yıldır diyetinin bir parçası oldu. Ancak Avrupalılar Avustralya'ya geldiklerinde onu diyetlerine dahil etmediler ve koloniler arasında da o kadar popüler değildi. Ancak zamanla cadı kurtları Avustralyalılar arasında popülerlik kazanmaya başladı ve daha fazla insan onu mutfaklarına taşıdı. Bugünlerde ise solucanlar ülke genelinde restoran menülerinde görünmeye başladı. Aşçılar tavuk ve karides karışımı bir tadı elde etmek için ızgara yapılmasını tavsiye ediyorlar. Yerlilerin uzun yıllardır yaptıkları bir yiyecek de geleneksel damper'lardır. Damper, un, bir tutam tuz ve su karıştırılarak yapılan ve daha sonra açık ateşte kızgın kömürlerin üzerinde pişirilen bir ekmektir. Ya da günümüzün modern pişirme tekniklerini kullanıyorsanız evde fırında pişirilir. Melbourne Narm merkezli Torres Boğazı adalı bir işletme olan Mabu Mabu'nun baş aşçısı Normie Berra'dan alıntılara geçmeden önce kısaca Torres Boğazı'ndan da bahsedelim. Torres Boğazı, Cape York'un ucu yani Avustralya'nın kuzeyindeki sirve ucu ile Papua Yeni Gine arasındaki 25'ten fazla adadan oluşan bir bölgedir. Baş aşçı Normie, Mer Adası'nın Meriam halkından ve bu küçük adada halk, kendi yetiştirdikleri ve okyanusun kendilerine sundukları ile besleniyor.
You know, octopus, fish.
Şef Normie, diyetlerimizde ahtapotlarda, balıklarda ve özel günlerde tükettiğimiz deniz kaplumbağaları da dugonglarda var. Torres adalı olmanın bir avantajı, ne kadar parasal olarak zengin olmasak da asla aç kalmadık çünkü her zaman yemeğimiz vardı. Bence büyürken en iyi şey de bu. Öğle yemeği için eve gitmenize gerek yok. Bulduğun bir meyveyi veya yakaladığın bir şeyi kumsalda hemen kızartıp yiyebilirsin diyor. Yaban domuzu ve patates de Torres Boğazı'nda yenen yaygın yiyeceklerden. Dugong ve deniz kaplumbağası gibi hayvanlar ise sadece düğün ve cenaze gibi büyük etkinliklerde tüm topluluk bir araya geldiğinde yeniyor. Hayvanın tamamı sürdürülebilir yaşam tarzının bir parçası olarak her zaman kullanılıyor. Normie, dugong domuz eti gibidir. Çok kalın bir yağ kütlesine sahip ve onu kestiğinizde sanki domuz eti gibi görünür. Neredeyse bir domuz pirzolası gibi bir beyaz eti vardır. Kaplumbağalarda kırmızı et. Adada tükettiğimiz kırmızı et bu diyor. Sayın dinleyiciler, bu noktada ben de Avustralya yerlileri dışında dugong yemiş ender kişilerden birisi olduğum için tecrübemi paylaşmak istiyorum. Cairns yakınlarındaki Yarraba bölgesinde 3 ay verdiğimiz denizcilik eğitiminin diploma töreninde ben ve iki kaptana da bu yemekler sunulmuştu. Bu hayvanlar sadece yerlilerin avlanmasına izin verilen ve sadece çok özel günlerde tükettikleri yiyecekler. Deniz kaplumbağası o zaman göç zamanları olduğu için bulunamamıştı ama dugong vardı. Lezzeti inek eti ile balık arasındaydı ve ben şahsen ayıp olmasın diye yediğim ilk parçadan sonra gerisini yiyememiştim. Gerçekten ağır bir tadı vardı ve kokusu hiç iştah açıcı değildi. Torres Adalı halklar yemeklerini pişirmek için genelde Kupmori adı verilen bir yeraltı fırını kullanır. En altta kayaların üstünde et gibi yiyecekler, katmanların en üstünde de damper yani ekmek bulunur. Şef Norman'in Avustralya ana karasındaki restoranlarında emu ve kanguru gibi birçok yerli eti de menülerinde bulunmakta.
Well, emu is very gamey in flavor, so you know.
Normie, emu lezzet açısından çok farklı. Kanguru ona göre biraz daha yumuşak, daha kanlı bir ete sahip diyor. Tuzlu yiyeceklerden Avustralya'nın ufak atıştırmalıklarına ve tatlılarına geçiyoruz. Daha önce Leamington keklerini, Pavlova'yı veya Anzac bisküvilerini denemediyseniz belki şimdi doğru zaman olabilir. Tabii Türkiye'nin çok geniş yemek ve tatlı kültürüyle karşılaştırılması zor ama bu ülkeye özgü tatlar da bu genç ülkede yıllar içinde oluşmuş. Mesela Leamington kesinlikle Avustralya'nın ulusal gıda sembollerinden biri. 21 Temmuz'da özel Leamington Ulusal Kek Günü bile var. Birçok Avustralyalı da bunu ülkenin belirlenmiş ulusal günü olan 26 Ocak'ta yer. Çikolata ve kuru Hindistan cevizi ile kaplı kara pandispanya ve bazen ortasında reçel ve krema olur. İkindi çayı ve kahvesiyle gerçekten güzel gidiyor. Leamington adı ise muhtemelen Lord Leamington'dan sonra konuldu. Her ne kadar Avustralya'nın simge yemeklerinden de olsa Fransız tatlılarına çok benzediği de aşikar.
Leamington Fransa mutfağına çok benzer olan bir şey çünkü kremalı dondurulmuş reçel.
Başka bir tatlı ise Pavlova. Hem Avustralya hem Yeni Zelanda her iki ülkeyi de ziyaret etmiş olan Rus balerin Anna Pavlova'nın onuruna Pavlova pastasını icat ettiklerini iddia ediyorlar. Her iki durumda da kremalı kek, yaz barbekülerinde genellikle bol miktarda taze meyve ile servis edilen ve Christmas gününde de öğle yemeği masalarında çok yaygın olan en sevilen Avustralya tatlılarından biri. Ama onun kökeni de sanki Kemal Bey'e göre Avrupa.
Pavlova İtalyanlardan gelen ya da Fransa'dan gelen gene. Yani meringue pavlova aynı şeye geliyor. Hiç tatmayan insan için köpük halinde kaymak.
Avustralya'daki bir diğer yiyecek ise Anzac gününde tüketilen Anzac bisküvileri. Anzac bisküvileri savaştaki birliklere gönderilmek üzere pişirilmiş ve deniz aşırı Avustralya birliklerine uzun bir gemi yolculuğuna dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak dünya savaşlarından sonra da askeri anlamda para toplamak için yapılmaya ve satılmaya devam edildi. Bir de kahvaltı masalarına bakalım. Vegemite ve Weet-Bix çoğu Avustralyalı çocuk için resmi Avustralya kahvaltısı. Ama açıkçası bu yiyeceklerde bizim damak tadımıza pek uygun olduğu söylenemez. Ben şahsen Weet-Bix'i ilk denediğimde o kadar yadırgamamıştım. Bol süt ve şeker ve balla gayet doyurucu ve besleyici ve bence lezzetli bir kahvaltı malzemesi. Ama tabii Avustralya'da doğmuş ve yetişmiş biri gibi her gün yiyebileceğim bir şey de değil. Özellikle dünyanın en zengin kahvaltı kültürlerinden biri olan Türkiye'den gelmiş birisi olarak. Vegemite'e gelince onu ya seversiniz ya da nefret edersiniz, ortası yok. 90 yıl önce kullanılmaya başlanan Vegemite, Avustralya kahvaltısının ana malzemelerinden biri olarak kaldı. Avustralyalılar onu krakerlerine ve peynirli sandviçlerine sürerek yemeyi seviyor. Zaman zaman Vegemite'den yapılan tatlı kramelleri bile görebilirsiniz. Ama şefimiz Vegemite konusunda hiç acımıyor.
Vegemite'de hiç aramayı değil. Onu hiç çalışmadım ben. Böyle ekşimiş bir nar ekşisini düşün. Böyle günü bitmiş, küflenmiş. Onun gibi bir tuhaf bir tadı var.
Evet, Vegemite gerçekten çok ama çok zor beğenilecek bir yiyecek ve bu konuda dünyaca meşhur. Ben şahsen yıllar sonra çok nadir de olsa kızarmış tostun üzerine tereyağı ve az Vegemite sürerek yemeyi seviyorum. Tabii yanında şöyle güzel bir çay olması koşuluyla. Avustralya'nın bilinen bir yiyeceği de çikolatalı bisküvi Tim Tam'ler. İlk olarak 1964'te piyasaya çıktı ve o zamandan beri halk arasında büyük bir favori oldu. İkindi çaylarında insanların Tim Tam Slam'den bahsettiğini duyabilirsiniz. Bisküvinin her iki ucundan ısırıp ardından bir ucunu çaya, kahveye veya süte batırıp Diğer ucundan bisküvi içindeki sıvıyı emersiniz. Ama bunu çabucak yapmalısınız çünkü saniyeler içinde eriyecektir. Bu bölümümüzün sonunda sözü bu işin ustasına, konuğumuz Kemal Barut'a bırakıyoruz. Kemal Bey, bu genç ülkenin mutfağının çok kültürlü toplumunun katkısıyla geliştiğini ve yavaşça değişik bir damak zevki yarattığını söylüyor.
Herkesin bir değişik kattığı bir şey var Avustralya mutfağında. Avustralya mutfağı 300 senelik bir mutfak olduğu için buraya gelenlerin her birisi bir değişik teknik getirdi yanında. Diyelim Çinlerden, İtalyanlardan, Türklerden, Yunanlardan. Dimsim'i bilene düşündüğünde dimsim başka ülkelerde yok. Avustralya'da var. Ama dimsim de bildiğin dumpling. Bir Çinlerin bir dumpling'i. Dumpling de dimsim olarak değiştirilmiş. Avustralya mutfağına göre bir şey yaratılmış Avustralya için. Ama o da Çinlerden gelme bir şey. Kebapçılık bile ketçap, mayonez, barbekü sos, ne bileyim içine chips koyuluyor. Yani Türkiye'de biliyorsun çoğu yerlerde marul kullanıyorlar. Buranın damak tadı için yaratılmış özel bir şey olmuş artık. Yani Londra'ya gittiğinde bilene buradaki yaptıkları kebapla Londra'daki yaptıkları kebap aynı değil. Londra'daki yaşayan insanlarla Avustralya'da yaşayan yani bir benzerliği var. Ama gene değişik bir şey yaratılmış yani.
Bugün bu genç ülkenin yemeklerine baktık. Ben Mert Balkan'dı. Gerçek Avustralya'yı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bölümü beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bu bölüm SBS Türkçe'nin başyapımcısı Nejat Başar ve onun dışında Max Gosford, Rachel Sibley ve Carrie Lee Harding desteğiyle benim tarafımdan hazırlandı ve üretildi. Gerçek Avustralya ilk olarak Maram İsmail tarafından SBS Arabic 24 için yaratılmıştı. Daha fazla Türkçe içerik için sbs.com.au/Turkish adresine gidebilirsiniz.
Bugün okuyamadığımız mesajlarınızı yarın okumaya devam edeceğiz. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir yayınımızın sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyorum. Federal hükümet inanç ayrımcılığı yasa tasarısını geri çekti. Avustralya Gizli İstihbarat Örgütü ASIO, yabancı casusların sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden Avustralyalıları hedef aldığını açıkladı. Türkiye'deki elektrik krizi üzerine ana muhalefet lideri en son zamların geri alınmasına kadar faturaların ödenmemesi çağrısında bulundu.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.